Deniz hava bol gıda. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz. Süt, yumurta, et, meyve, sebze, ekmek zararlı mı, yararlı mı? Pastörize mi, uzun ömürlü mü? Yağlı mı, yağsız mı? Katkılı mı, katkısız mı? Nasıl üretiliyor? Doğru ne, yanlış ne? Gıda ile ilgili kafa karıştıran soruların cevap bulacağı Temiz Hava Bol Gıda başlıyor.
Sevgili dinleyiciler merhabalar. Temiz Hava Bol Gıda şu anda Rize'de. Ama nerede olduğumuzu ben tarif etmeyeceğim. Konuklarımız tarif edecek. Yanımızda çok değerli bir el yapımı çay üreticisi konuğumuz var. Ve çay eksperi bir konuğumuz daha var. Burada 3 kişiyiz. Çok güzel bir çadırın içindeyiz şu anda. Rize'deyiz. Fırtına Vadisi'ndeyiz. Emre Erçin'le birlikteyiz. Kendisi el yapımı çay üreticisi. Çok farklı bir firma kurmuşlar. Çok farklı bir üretim tesisi var. Siz tanıyabilir miyiz Emre Bey?
Merhaba, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Önce Rize'ye, sonra Ardeşen'e.
Sağ olun, Fırtına sağ olun. Siz de programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Biz biraz yani Türkçe adına farklı şeyler yapmak için yola çıkmış küçük bir ekibiz, Ardeşen'deyiz. Çayın toplanmasından, üretilmesine, paketlemesine kadar özenle işte bu emeğe yakışan ürünler, çay üretmeye çalışıyoruz. Kısaca hikayemiz bu.
Aynı zamanda bir konumuz daha var. Güzel bir konuğumuz Aytül Turan.
Teşekkür ederim.
Çay eksperimiz. Bize çayı anlatacak. Çay nasıl olur? Yaprak nasıl olur? Çay ağacı, çay bitkisi nedir? Bunları konuşacağız. Bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta bu programda konuşacağız bunları. Sizi tanıyalım Aytül Hanım.
Aytül Turan, çay eksperiyim. Aynı zamanda Tea Master Cup 2006 Türkiye şampiyonuyum. Yani Türkiye çay deneme şampiyonuyum. Aynı zamanda 2017'de dünyada Türkçe'ni temsil edeceğim Eylül sonunda. Çin'de dünya şampiyonasında. Onun dışında ben mesleğin mutfak kısmındayım. Çay eksperi üreticiden çayı alıp fabrika kısmında nakliyatından, kalitesinden, her şeyden sorumlu olan kişi, mutfak kısmını tamamlayan kişi diye geçiyor. Aynı zamanda sahada kendi işimi yapıyorum. Aynı zamanda sosyal çalışmalarda olabildiğim her yerde olmaya çalışıyorum. Doğru çay demlemek, en iyi çay nasıl demlenir, doğru teknikler nelerdir? Bunlarla ilgili programlar yapıyorum, projeler yapıyoruz. Yayınlar oluyor. Sizin gibi duyarlı insanlar oluyor.
Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek?
Biz teşekkür ederiz. Duyarlı insanlar oluyor. Onların vasıtasıyla Türk toplumuna daha fazla anlatılma şansımız oluyor. Festivaller oluyor. Anlatabilmek, duyurabilmek, yelpazemizi genişletebilmek oluyor. Bunlar tabii ki artı tarafları. Bizim burada sadece istediğimiz şey Rize çayının ve Türk çayının daha iyi yerlere gelebilmesi ve en iyi çayı herkesin eşit derecede içebilmesi. Bunun için buradayız.
Şimdi şunu soracağım ben. Burada el yapımı çay üretim tesisindeyiz ve etrafımız çay tablolarıyla dolu. Ve çok ciddi bir yeşil çay yaprağı görüyorum. Hepsi kurumak üzere bırakılmış ve çok güzel bir koku var burada.
Doğrudur.
Bunu biraz anlatmamız lazım dinleyiciye, tasvir etmemiz lazım.
Tabii ki. Aslında yeşil çay, siyah çay bunların hepsi aynı bitkiden elde ettiğimiz. Sadece üretim şeklinin farklılaşmasıyla.
Bize son yıllarda beyaz çay da çıktı.
Tabii beyaz çay, yeşil çay, siyah çay, oolong çay. Bunların hepsi aynı çay bitkisinin yapraklarından elde edilen ama farklı üretim teknikleriyle elde edilen son ürünler. Biz tabii siyah çayın çok ciddi bir tüketicisiyiz Türkiye olarak. Aynı zamanda üreticisiyiz. Yeşil çay da yine siyah çay kadar popüler olmasa da yavaş yavaş ülkemizde popülerlik kazanıyor. Burada görmüş olduğunuz yeşil çayın hikayesi şu. Biz 2,5 yaprak denilen yani çayın sadece en üstteki 2,5 yaprağın elle toplanılmasıyla başlayan bir hikayesi var bu çayın. İşte bizim çay arkadaşlarımız, çay bahçesi sahibi arkadaşlarımız 2,5 yaprağı elle topluyorlar, bize getiriyorlar. Biz de bunu yine elle işleyerek bütün kıvırması, işte soldurması, paketlemesine kadar bütün süreci elle tamamlıyoruz. Ve ortaya işte bu güzel kokulu, içimi çok kolay bir çay ortaya çıkıyor. Aslında yaptığımız ekstra bir şey yok. Doğanın, bu Rize bölgemizin yani çay kültürünün güzel bir sonucu bu. Hikayemiz kısaca bu diyebilirim.
Teşekkürler. Şimdi Aytül Hanım'a şunu sormak istiyorum. El yapımı çay kısmı böyle. Şimdi çay doğal bir gıda maddesi.
Evet.
Peki fabrikada endüstriyel olarak nasıl üretiliyor? Nasıl paketlere giriyor?
Çayın doğal kısmı derken şu ince ayrıntıyı da belirtelim. Dünya üzerinde pestisit ve ilaçlandırma, kimyasal ilaçlandırma kullanılmayan tek çay Türk çayı. Ama evet. Ama organik derken de şunlar var. Hala azotlu gübreler kullanıyor topraklarımızda maalesef. Ama bunun için ciddi çalışmalar yapılıyor bakanlık veya kurumlar tarafında. Organik gübrelemeye, yani solucan gübrelemesine kadar veya belki gübre çeşitleştirilir de farklı bir organikleşmeye geçilir. Organik gübreleme geçildikten sonra tamamıyla birkaç yıl sonra tamamıyla organik çay içeceğiz. Bu günleri görmemiz bizim için daha iyi olacaktır. O zaman tamamıyla dünyaya organik bir çay verebileceğiz. O çok büyük bir avantaj olacak. Bu organiklik, bu ölçüdeki organikliğimizde şunu söyleyebiliriz. Çaylarımız güzel ve muhteşem bir şekilde toplandıktan sonra işleme kısmında, fabrikaya getirildiğinde uygun ürün normunda ki imalata giriyorlar. İmalattan sonra siyah çayın imalatı farklı, yeşil çayın farklı.
İşte o fark ne? Onu çok merak ediyorum ben.
Şöyle söyleyeyim. Siyah çayda mesela 5 aşama var. İlk olarak kamyonlardan, alım yerlerinden yani biz çayı alıyoruz. Alım yerlerinden fabrikaya getiriliyor. Fabrikalarda ilk olarak soldurmaya giriyor. Soldurma genelde her fabrikanın makine cinsiyeti farklı olduğu için 6 ile 8 arası değişebiliyor. Saat olarak gitmeyeyim, sistem olarak gideyim ben. Daha doğru anlatabilirim. İlk olarak soldurmaya giriyor. Soldurmadan sonra kıvırmaya giriyor. Kıvırmadan sonra fermentasyona giriyor. Fermentasyondan sonra kurutmaya giriyor. Ondan sonra tasnife. Türk çayında, siyah çayda 5 aşamadan oluşuyor. Tasnif zaten ambalajlamaya giriyor. Ambalajlamada paketleme fabrikaları var. Oralara gidiyor. Harmanlar, büyük büyük jumbolar halinde oluyor. Oralardaki paket cinsinde markasına göre jumbolardan harmanları dökülüyor. Harmanlardan paketlere giriyor. Elle ambalajlama yapılıyor. Belirli otomatik makineler var. Orada ambalajlama yapılıyor. Bu şekilde. Yeşil çayda daha farklıdır. Orada oksidasyon, fermentasyon olayı daha farklıdır. İlk olarak soldurma şeklinde değil de şoklama, soğutma şeklinde ilerliyor. Kıvırması farklı şekilde oluyor. Onun makine cinsiyeti daha farklı. Sonra onlar da aynı şekilde fırınlaması farklı olup tasnifi kendi ambalajlarında tekrar jumbolamaya gidiyor. Jumboladan sonra tekrar paketlerine giriyor. Bu şekilde imalatları farklı oldukları için tabii ki tek üründen, bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü biz buradayız. Her zaman her şeye hakim olabiliyoruz ama farklı bir şey düşünebildiğini düşünemiyoruz mesela. Siyah çayla yeşil çayın bitkisinin farklı olduğunu düşünen insanlar da olabiliyor.
Tabii ki. Hani yeşil zeytinin de siyah zeytinin farklı olduğunu düşünmek gibi.
Evet. Tek yeşil çay yaprağı var. İki yaprak bir filiz şeklinde istenilen uygun ürün normu. Bu yaprağın her yerde aynı şekilde toplanılıyor. İmalatlarda farklılık oluyor. Beyaz çayda sadece tepe tomurcuğu alınıp da elde edilen çay şeklinde yapılıyor. Bu. Farkları bu yani.
Peki çayın fermentasyonu nasıl bir işlem?
Çayın fermentasyonu şöyle bir işlem. Kıvırmadan çıkıyor. Kıvırmadan çıktıktan sonra fermentasyon bezleri var. Fermentasyon bezlerine seriliyor çayla. Kırmadan çıktıktan sonra zaten iyice onun öz suyu falan çıkmış oluyor. Çok ıslak oluyor. Hatta böyle imalat kontrolcüleri gezdiği zaman avucu aldığımızda sıktığım zaman biraz su çıkması gerekiyor. Kıvırmadan çıktığı zaman bu şekilde oluyor. Yeşil, koyu yeşil bir rengi oluyor. Bunlar tabii ki hep süreli ve kontrollü aşamalar. Bunların teknisyenleri, kalite kontrol bilimleri, imalat amirleri oluyor. Bakılıyor. Fermentasyona seriliyor. Fermentasyondan çıktıktan sonra rengi daha koyulaşıyor. Oradaki kurutma fermente işlemleri yapılıyor. Onlara belirli derecede ısı veriliyor. O alttaki verilen fermentasyon. Bazına fiskeyle su şeklinde olabiliyor. Hepsinin imalatları dediğim gibi küçük küçük ayrımlar var. Çok net şeyler söylemeyeyim. Çünkü her makinenin, her fabrikanın kendi imalat makinelerinin cinsleri bile farklı oldukları için verilen ısı dereceleri su fiskeyle bile farklı olabiliyor. Oturtmuş sistem, herkes kendi sisteminde devam ediyor. Fermentasyon buradan çıktıktan sonra da direkt belirli elekler oluyor. Eleklerden fırınlamaya geçiyor. Fırınlamalarda belirli ısılar var. Onun da böyle şeyler var, düğmeleri var. İçerisindeki, fırın içerisindeki derecesi ne kadar durduğu, her şey kontrollü bir şekilde yapılıyor. Fırında yapılıyor. Fırından sonra eleklere geliyor. Elekten lif alıcılardan geçiyor. Oradan birkaç tane lif alıcıdan geçip tasnife geliyor şeklinde ince ayrıntıları var. Bunları böyle anlatırken biraz havada kalabilir. İmkanı olanlar Rize'ye geldiği zaman bize de ulaşabilir. Rize'nin herhangi bir fabrikasına da gidebilir. İmalat fabrikasını gezmekle daha iyi anlaşılabilir yani.
Buradaki ortamı tarif etmemiz lazım. Hala Türkiye'de Rize'yi görmemiş insanlar olabilir. Mümkündür bu. Ama Rize'de deniz var. Çok güzel vadiler. Yani biz bugün birçok yere gittik. Haremtepe köyüne gittik mesela. Çeçeva'ya gittik. İşte Ardeşen'deydik. Çayeli'ndeydik. Birçok yeri gezdik. Çay tarlalarına gittik. Fotoğraf çektik, röportajlar yaptık, sohbetler ettik, çay demledik, çay içtik. Emre Bey bize çok farklı çaylarını ikram etti. Çok farklı aromatik denemeler yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben onu da sormak istiyorum Emre Bey'e. Sadece siyah çay tüketmek mi gerekiyor yoksa bunun farklı farklı aromatik denemeler yapabilirler mi kişiler evde veyahut da farklı farklı ürünlere ulaşabilirler mi?
Bence evet. Aslında yani hani bizim yola çıkma hikayemiz de buna bu doğrultuda. Çünkü çay dediğimiz şey aslında üretildikten sonra bir harmanlama. Yani herkes kendi çayını aslında harmanlayabilir. Değişik siyah çay için de geçerli aynı şeyler. İşte siyah çayın içerisine sade içilebileceği gibi işte limonla içenler, işte tarçın atanlar. Yani bunlar var ve bunlar bence aslında zenginleştiriyor. Yani hani bizim çay kültürümüzü zenginleştirme adına güzel güzel şeyler. Yeşil çay da öyle aslında. Yeşil çay ile siyah çay birbirine rakip değil. Öyle algılanmamalı. İkisinin içerisindeki çünkü aktif maddeler de farklı. Yani hani tat ve lezzet farklı olduğu gibi içerisinde sağlık için iyi olacak aktif maddeler de farklı. Dolayısıyla birbirlerinin karşıtı değil, bir rakibi değil, tamamlayıcı. Değişik ruh, değişik işte fiziksel durumlarda bence değişik çaylar içilebilir. Yani bu bence bizim Türk çayımızın zenginleşmesi adına bence önemli bir şey diyebilirim.
Şimdi size şunu sormak istiyorum. Beyaz çay tam olarak nedir?
Aytül'ün de bahsettiği gibi beyaz çay aslında yani siyah çay, beyaz çay, ilk aslında beyaz çaydan başlayalım. Beyaz çay, yeşil çay, oolong ve işte siyah çay gibi dört iki ayrı ekstrem noktaya alırsak beyaz çay oksidasyon oranı, oksidi olmayan, fermante olmayan çayın adı aslına bakarsanız. Yani ve çay bitkisinin en üstündeki tomurcuk kısmından, açılmamış tomurcuk evet. kısmından.
Bugün çay elinde yedik biz. Çok güzel de bir tadı var. Çok evet. Yani çok taze.
Peki. Aslında bu beyaz çayı biraz zor kılan, yani yapılması açısından zor kılan şey üretimi değil, toplanması. Yani çünkü doğada tabii her şey hareket halinde yani zamanla. Bu tomurcuk kısmı da yani sabah daha açmamış bir tomurcuk yarım saat sonra 45 dakika sonra açabilir. Dolayısıyla bunu çok doğru zamanda toplamak gerekiyor ve aslında biraz işi zor kılan bence bu. Beyaz çay aslında farklılık olarak yaprağın iki türlü şey var. Aslında aynı bitkinin, aynı çay bitkisinin. En üstündeki tomurcuk kısmından yapılıyor ve okside olmayan bir çay. Yani hem fermente değil hem okside değil. Dolayısıyla içerisindeki antioksidan oranı çok yüksek. Yani hani tam şu anda oranı hatırlamıyorum ama domatesin böyle mesela işte atıyorum 100 katı falan bir orana sahip bir şey var. Aslında bunu beyaz çayı zor yapan şey de üretim tekniği değil, toplanması. Çünkü doğada işte biraz önce işte yarım saat önceki açmamış bir tomurcuk yarım saat sonra açabiliyor. Dolayısıyla bahçede sürekli birinin gezip tomurcuğu açmadan yakalayıp toplaması gerekiyor. Aytun Hanım daha detaylı bilgi belki verebilir.
Tabii soracağım zaten devam edeceğiz. O zaman beyaz çayı devam edelim Aytun Hanım. Beyaz çay Türkiye'de çok fazla yerde bulunmuyor. Yani bulunmuyor derken satış yerlerinden bahsediyorum. Ve fiyatı da yüksek bir çay.
Evet.
Onun nasıl demlenmesi lazım? İnsanlar nasıl kullanabilir? Bu bir ilaç mıdır? Neye faydası vardır? Öğrenebilir miyiz?
Tabii. Çok fazla bulunmuyor. Çünkü müstahsil yani üretici çok az toplayabiliyor. Hani sabahtan akşama kadar toplasa.
Galiba belki... müstahsiller de çok aslında durumun tam farkında değil gibi
evet,
geliyor bana.
Evet. Çünkü 2 senelik bir çalışma. Hani yeni 1-2 senelik bir çalışma beyaz çayın geçmişi. Çok yeni bir şey olduğu için biz de insanlara elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyoruz. Kurumlar olsun, kişiler olsun, bu alanda çalışan kişiler olsun. Aktarmaya çalışıyoruz ama meşakkat olarak fazla olduğu için Emre Bey'in söylediği gibi sabahtan akşama kadar toplansa belki 300 gram 400 gram toplayabiliyor insanlar. Normalde bir kişi 300-400 kilo çay toplayabiliyor ama gün içerisinde mukayese ettiğiniz zaman böyle. Tabii bunları sattıkları zaman bunların kilolarını 500-550 daha da fazla olabiliyor satış fiyatları kilosu gramları ama dediğimiz gibi çok fazla gün içerisinde toplanmıyor. İlaç olarak şöyle söyleyebiliriz. Fayda olarak çok faydalı çaylar oldukları için içerisindeki bitki bileşik molekül yapıları artık kanıtlanmış yani önümüzdeki yıl içerisinde de muhtemelen raflarda yerini alacaktır diye düşünüyoruz. Türkiye'deki çalışmalar tamamlandı sonra Japonya'daki çalışmaları da tamamlandı. Beyaz çayla ilgili kanser hücrelerine çok iyi gelmesi ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlanma şeklinde çalışmalar da var.
O zaman sağlıklıyken de arada tüketilmesi gayet faydalı olacaktır diye
kesinlikle.
Düşünüyorum.
Kesinlikle. İlaç düşün yani bir kanser ilacında kullanılan bir yapıyı düşünün, bir çayı düşünün. Normal hayatta içtiğiniz zaman nelere iyi geliyor. Saymakla liste bitmez. Zaten siyah çayın da faydaları var. Yeşil çayın daha fazla faydaları var. Beyaz çayın kat kat faydaları var. Hani toplumumuzda tabii ki çok pahalı ama zamanla müstahsil bunu biraz daha fazla toplarsa, topluma yetiştirebilirsek, daha fazla elde edersek daha fazla satabileceğiz. Fiyatını düşürebiliriz bu şekilde. Ama hep böyle kısıtlı rakamlarda kalırsa toplaması veya dağıtımı maalesef fiyat hep yükseklerde yerini koruyacaktır. Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.
Peki şunu bir de merak ediyorum ben. Şimdi çay toplanıyor. bir bitki, yaş bir bitki. Ama sonra öyle veya böyle kuruyor. Farklı işlemler anlattınız. Hı-hı. Bir kişi 300-400 kilo toplayabiliyor diyorsunuz. Hı-hı. Sonucunda bu çay kaç kiloya düşüyor? Ne kadar kaybediyor kendini? Ne kadar su?
Fire şeklinde. Hı-hı.
Firesi ne kadar?
Bu dediğimiz gibi biraz makine cinsiyatına göre yine değişebilecek, hı-hı, bir ince ayrıntısı var. Ama mesela günlük tonaj olarak şöyle söyleyelim. Bir kilo çaydan çok az 200-300 gram şeklinde siyah, bir siyah çay çıkacaktır. Yaş çayı bir kilodan düşünün, 200-300 gram arasında bir şey çıkacaktır. Yarısından fazlasını fire veriyordur. Tabii ki bu fire farklı şekilde olabiliyor. Çöp oranına yansıyabiliyor veya su oranına yansıyabiliyor. Ama bazı imalatlarda ikinci işlemi, ikinci tasnif çayları işleniliyor. Bunlar tekrar kazandırılmaya çalışıyor. Bunlarda ince şeyler, ayarlar var. Ama bunda dediğim gibi işletme içerisinde anlatmak daha kolay.
Yeşil çayda bu oran yaklaşık olarak %23'lerde falan.
Kayıp.
Yani evet.
Kazanım %23.
Nem oranı yani çay aslında yarı tropikal, yani tropikal diyeyim ama Rize yarı tropikal statüsüne giriyor galiba. İklimlerde yetişen bir bitki. Dolayısıyla nem oranı çok yüksek. Aslında kaybın çok ciddi bir kısmı su. Yani hani çayın içerisindeki suyu bırakıyor. Tabii daha sonra işte eğer hani varsa gövdeden de kaybedebilir ama asıl kilo kaybına neden olan şey çayın içerisinde bulunan nem oranı, su oranı.
O zaman yeşil çay demişken siz el yapım çay üretirken özellikle yeşil çay üzerine bayağı bir çalışıyorsunuz. Farklı farklı ürünleri de geliştirdiniz. Onları öğrenebilir miyiz? Hangi çeşit çaylarınız var şu anda?
Bizim bir çeşit yeşil çayımız var ama, hı-hı, biz o yeşil çayı aynı zamanda kendi işte tatlarımızla diyeyim. Bizim de Karadeniz bölgesinin veya işte ülkemizin damak tadına uygun değişik harmanlar yapıyoruz. İşte örneğin yeşil çaylı, yasemin çiçekli ve tarçınlı bir çayımız var. Bunların hepsini biz uzun çay tadımları sonunda formüllerine karar verdiğimiz karışımlar. Yine yeşil çay, limon otu, ki limon otu Melisa'nın çok yakın bir akrabası, Melisa'nın limon otuyla olan bir harmanımız var. Yayla çiçeği, yeşil çay yayla çiçeği harmanımız var. Yayla çayı bölgede, Karadeniz bölgesinde çok bilinen bir çay. Yaylalarda Ağustos ayında iki hafta kendini gösteren çok şifalı bir çay. Eskilerin yaylalarda çay niyetine demledikleri ve içtikleri, işte kışın soğuk algınlığı öncesi sonrası içtikleri bir çay. Onunla bir harmanımız var. Yine yeşil çay ve yayla çiçekli olarak. Yeşil çay, portakal ve gül tomurcuğumuz var. Ondan sonracıma beyaz çayımız, yine çok az yapabiliyoruz biz. Beyaz çay ve gül tomurcuklu bir şeyimiz var, çeşidimiz var gibi.
Anladım.
İnşallah bunların sayısı da önümüzdeki günlerde hızla artacak.
İnşallah, bekliyoruz zaten. Şimdi Aytun Hanım, şunu sormak istiyorum. Az önce Emre Bey tadım dedi. Çayın tadımı nasıl olmalı? Tattığımızda çaydan ne beklememiz lazım, ne beklememeliyiz?
İçtiğimiz çaya göre değişir bu. İçtiğimiz çay nasıl bir şeyse ondan ne bekliyoruz,
ama
ne beklemiyoruz.
Ama siyah çayda klasik bir tat, hı-hı, var sonuçta.
Tabii kriterleri var.
Herkesin
mesela
bir beklentisi de vardır ama şimdi şundan bahsediyorum. Ya aslında birçok insanda çayı doğru demleyip demlemediğinden tam emin değil. Hı-hı. Çayın nasıl demlendiğini çok iyi biliyorsunuz ama ben şunu soruyorum esas. Yani biz bir çaydan ne beklemeliyiz? Özellikle siyah çaydan, hı-hı, saf siyah çaydan, iyi kalite, hı-hı, bir siyah çaydan biz ne beklemeliyiz?
Berrak bir renk ilk olarak açtığımız, hı-hı, zaman, doldurduğumuz zaman bardakları, rengi zaten ilk olarak bizim gözümüze, ondan sonra burnumuza ve damak tadımıza bu üç kategoride değerlendirebiliriz, hı-hı, çayımızı. Bu sadece normal bir içici kıstasında anlatayım. Hani analiz şeklinde anlatmayayım. İlk olarak gözümüze hitap etmesi gerekiyor. Nasıl bir rengi var? Tavşan kanı bir renk tabii ki hepimiz olsun isteriz. Tavşan kanı bir renk ararız. Hı-hı. Bu olması gerekir. Onun dışında aroması. Kokladığımız zaman bardağı bize gelen aroması nasıldır? Tazedir. Kesinlikle taze bir çay olması lazım. Mesela bayat bir koku istemeyiz orada. Hı-hı. Taze. Likörü yerinde, yani rengi.
O taze olarak tat ve koku ne kadar bulunuyor çayda? Yani çay ne kadar sürede eskiyor?
Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. İlk açılı 20 dakika bekledikten sonra, demlendikten, hı-hı, sonra onun içme süresi ilk yarım saatte hiçbir bozulma, hiçbir kayıp olmaz, hı-hı, içerisinde. 45 dakikadan, 1 saatten sonra zaten bayatlama kokusunu inceden inceden almaya başlarsın. Ama 45 dakika önce, hatta yarım saat, o ince mesafeye koyayım, yarım saat çok net bir şekilde, rahat bir şekilde içebilirsin. Ama 45 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde içmek gerekiyor.
Peki mesela
gerekiyor.
Çayın içinden çay yapraklarını alsak, çay süssek, hı hı, O şekilde tutsak. O zaman bayatlamasını geciktirebilir miyiz?
Geciktirebilirsiniz. Tercih meselesidir. En azından içerisindeki posası kalmadığı için aynı şey aynı şekilde kalacaktır. Ama o da biraz daha belki ince tadımlarda farklılık yapabilir. Ama normal bir içicinin çok fark edeceği şeyler olmayabilir. Dediğim gibi likörünü baktıktan sonra dem rengine, aromasına, kokusuna baktıktan sonra damak tadımıza içerken yudumladığımız tat bizim için önemlidir. Tabii ki şimdi tadımlarda hüpleterek çekiyoruz. İlk çekerken dilimizin arkasında vurup damağımıza vurduruyoruz ki ilk 3 saniye içerisindeki doğru tadımı algılayabilmek için. Doğru teknik bu şekilde uygulanılıyor. Buradaki doğru teknik yapıldıktan sonra zaten çay iyi bir çaysa bunu anlayabiliyoruz. İyi değilse önceki 2 kriterden bunu ayırt edebiliyoruz. Bizim için önemli olan demli, kontrastı yerinde, ekstratı doğru orantılarda yüksek olması, ondan sonra kokusu aroması yerinde olması, bayat bir çay olmaması, iyi demlenmiş bir çay olması ve süresini aşmamamız veya erken açmamamız. Çayı erken açmamak da önemli. Çünkü erken açarsak acımtırak, sert bir tadı olacaktır. Süresini açmış olduğumuz bir çay. Bunları içerken dikkat edersek zaten lezzetli bir çay içmiş oluruz. Tabii ki demlemesi de önemli.
Peki bir şey daha soracağım. Hı hı. Rize'de çayın olma sebebi ne?
Rize'de şöyle 1917 yıllarda ilk çalışmalar başlatılmış, hı hı, ama bu 1934-1938'den sonra yaygınlaştırıldı. Batum tarafındaki iklim şartlarının çok uygun olduğu ve Türkiye'de Rize'de bu şartların çok uygun olduğu tespit edilmiş o dönemlerde. Mesela ilk dikimler Bursa'da yapılmış ama orada tutmamış. Neden? Çünkü yıllık sıcaklık farkının az olması gerekiyor. Hı hı. Rize'de yıllık sıcaklık farkı çok azdır. Sıfırın altında burada bir iklim çok nadir görürsünüz, göremezsiniz. Kışın kar alıyor olması çok büyük bir avantaj. Çayın kendini dezenfekte etmesini sağlıyor. Temizlenmesini sağlıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyoruz bunun için. Bunun dışında nem oranı çok yüksek. Yağış rejimi çok yüksek. Bunlar çayı en çok etkileyen 3-4 kategori. Yağış rejimi, günlük sıcaklık farkının az olması ve yıllık sıcaklık farkının az olması. Dediğimiz gibi enlem boylam gibi farklılıklar da var. Ama gün ışığı, gün sayısı bunlar da etkili.
Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
Ben sadece teşekkür edebilirim. Yani hani her konuda bir farkındalık yaratılıyor. Bence Türkiye'de çay da böyle bir şey. Her ne kadar çok istekle bence ne kadar çok farkındalık yaratırsak, iyi çayı nasıl tanımlarsak, nasıl demleneceğini, nasıl iyi çayı anlayacağımızı anlatırsak bence bu hem çayın gelişimi hem işte Türk çiftçisinin bölgesel kalkınması çok önemli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aytül Hanım, size de çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Aytül Hanım'la devam edeceğiz. Gelecek programlarda çay konuşmaya, Rize'yi konuşmaya. Sevgili dinleyiciler, programımız sona erdi. Sizlere veda etmek istiyorum. Gelecek hafta Temiz Hava Bol Gıda'da Radyo 1'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Temiz Hava Bol Gıda. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz.